İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Esvend 1400, Hicri Kameri 4 Şaban 1443 ve Miladi Takvimle 7 Mart 2022 Pazartesi. Aynı zamanda Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın değerli kardeşi ve Kerbela hadisesinin kahramanı Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas Aleyhisselam'ın mübarek veladeti yıl dönümü idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm İslam dünyasına tebriklerimizi iletiyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü özel programı ve Muhacir 4 Silahlı Kuvvetlerin Etkili İhası başlıklı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameney.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi dün öğleden önce ağaç dikme günü dolayısıyla her sene olduğu gibi iki fidan dikti. Cumhurbaşkanı reisi Ukrayna halkının Amerika'nın şeytanca siyasetlerinin kurban olduğunu belirtti. Putin, Rusya müzakere veya savaşlı hedeflerine ulaşacak dedi. Ukrayna, NATO'ya katılmama konusunda Rusya ile görüşmeye hazırız açıklamasında bulundu. Ve Amerikan eski başkanı Trump, Amerika'nın F-22 savaş uçakları ile Çin bayrağı ile Rusya'ya saldırmasını istedi. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 4 Şaban 1443 Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas Aleyhisselam'ın mübarek veladet günü yıl dönümüdür. Hicri Kameri 4 Şaban 26 yılında Ebu'l-Fazl, Beni Haşim Kameri, Kerbela Bayraktarı ve Sakkası lakapları ile tanınan Hazreti Abbas Aleyhisselam, Medine kentinde ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Muhterem annesi Ümmül Benin, Hazreti Fatıma Zehra Salamullah Aleyha'nın vefatı ardından Hazreti Ali Aleyhisselam'ın eşi olmakla onurlandı. Aşura kıyamında hamasetler yazan Hazreti Ebu'l-Fazl, fedakarlık ve şehadetiyle kendi döneminin imamına olan aşkı ve bağlılığını tüm sadakatiyle sergiledi ve böylece hakikat yolunu izleyenlere bağlılığın simgesi olmaya liyakat kazandı. Hazreti Ebu'l-Fazl Aleyhisselam'ın mübarek veladet günü İran İslam Cumhuriyeti takvimine Cambaz, Gaziler Günü olarak alındı. Erip Türkçe servisi çalışanları olarak bu mübarek veladeti tüm İslam dünyasına tebrik ediyoruz.
İslam İnkılabı Referi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi dün iki fidan diktikten sonra yaptığı açıklamada Pak enerjilerin geliştirmesine vurgu yaptı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi dün ağaç dikme günü dolayısıyla her sene olduğu gibi iki fidan dikti. Ayetullah Hamene'yi fidanları diktikten sonra yaptığı açıklamada ağaç dikmeyi tamamen dini ve devrimci bir hareket olarak nitelendirerek elbette ağaçların bakımı da yapılması gereken çok önemli bir görevdir dedi. Ormanları ve doğal kaynakların yok edilmesinden üzüntü duyduğunu dile getiren İslam İnkılabı rehberi tüm halkı ve yetkilileri çevreye zarar veren eylemlere karşı durmaya çağırdı. Temiz enerjinin geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamene'yi, dünyada artan ve bölge ülkelerinin de bu yönde ilerlemekte olduğu nükleer enerji gibi fosil olmayan enerjilerin geliştirmesinin yanı sıra rüzgar ve güneş enerjisini ciddiye alınmalıdır ifadesini kullandı. İslam İnkılabı rehberi sözlerinin devamında su ve toprak başta olmak üzere çevrenin korunmasının öneminin altını çizdi. Ayetullah Hamene beyanatının devamında yaban hayatının korunması gerektiğini işaretle bunun göz ardı edilmesinin milli çıkarın zararına olacağını ifade etti. İslam İnkılabı rehberi Çevre Koruma Kurumu ve Tarım Cihat Bakanlığı'nın tarım alanlarının başka işler için kullanılmasının önlemesi gerektiğini vurguladı. Ayetullah Hamene'yi ayrıca vatandaşları ağaç dikmeye ve dikilen ağaçları korumaya davet etti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Ukrayna halkının Amerika'nın şeytanca siyasetlerinin kurbanı olduğuna işaretle, İslam Cumhuriyeti savaşa karşıdır ve savaş her ne kadar daha erken biterse halkların yararınadır dedi. Cumhurbaşkanlık bilgilendirme sitesinin belirttiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi dün Bakanlar Kurulu toplantısında Ukrayna krizi ve bölge meselelerine işaretle Ukrayna halkının Afganistan, Yemen ve Irak halkları gibi Amerika'nın şeytanca siyasetlerinin kurbanı olduğunu söyledi. Reisi İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı rehberini de belirttiği gibi kesinlikle savaşa karşı olduğunu, savaşın daha erken bittiği her gün bölgenin ve halkların yararına olduğunu ve halkların sorunları, hasarları ve tehlikeleri azaldığını belirtti. Cumhurbaşkanı ayrıca Viyana'da yaptırımların kaldırılmasına dair görüşmelerle ilgili son gelişmeler hakkında da yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı ve müzakereci heyetin yoğun bir şekilde çalıştığını fakat hükümetin hiçbir eylemini müzakere ve Bercam Anlaşması ile düğümlemediğini ve düğümlemeyeceğini söyledi. Reisi Bercam Nükleer Anlaşmanın İran dış siyasetinin tümü olmadığını, bu alanda sadece bir konu olarak bilindiğini de atıfta bulunarak, hükümetin son 6 aylık dönemindeki başarısının aralarında dış siyaset, bankacılık sistemi ve petrolünde bulunduğu tüm konuları kudretle izlediği ve hiçbirinin ise Bercam'ı ve müzakerelerdeki anlaşmayı beklemediğini sözlerine ekledi.
Rusya Cumhurbaşkanı dün Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ister savaş ister müzakere ile ulaşacağını belirtti. Fars haber ajansının bildirdiğine göre Putin söz konusu görüşmede Ukrayna'nın Nazilerden temizlenmesi, ülkenin silahsızlandırılması ve tarafsızlaşmasının yanı sıra Kiev'in NATO'ya katılmaması gibi taleplerini tekrarlayarak Ukrayna'nın Rusya'nın isteklerine karşılık vermesi gerektiğini, aksi halde savaşın devam edeceğini açıkça belirtti. Rusya daha önce Batı ülkelerinin insan hakları ve Ukrayna güçlerinin ülkenin doğusunda Rus asıllılara yönelik saldırılarına kayıtsız kalması konusunda uyarıda bulunmuştu. Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı dün başta NATO'nun bir üyesi olan Romanya olmak üzere Ukrayna'nın komşularına Kiev'e ait savaş uçaklarına ev sahipliği yapma konusunda uyarıda bulundu. Diğer yandan Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken de dün Rusya'nın tüm uyarılarına rağmen NATO üyelerinin Ukrayna'ya savaş uçağı gönderebileceklerini duyurdu. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield de Washington şu anda Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamak, savaş suçu ilan etmek ve Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmek için Polonya savaş uçaklarının Ukrayna'ya teslimatını kolaylaştırmaya yardımcı olmak da dahil olmak üzere 3 konu üzerinde çalıştığını duyurdu. Ancak Polonya Başbakanlık Ofisi Ukrayna savaş uçağı göndermeyeceğini bildirdi.
Ukrayna müzakereci heyetindeki katılımcılardan David Arahamiya, Kiev'in NATO'ya katılmama konusunda Rusya ile müzakereye hazır olduğunu iddia etti. İrna'nın bildirdiğine göre Araham Yağ, cumartesi günü Amerikan Fox News kanalına verdiği mülakatta NATO üyelerinin Ukrayna'nın üyeliği konusunda Kiev ile önümüzdeki 5 veya 10 yıl boyunca görüşmeye hazır olmadıklarını işaretli, Kiev'in NATO dışındaki modeller konusunda Rusya ile müzakereye hazır olduğunu belirtti. Batı yanlısı Ukrayna hükümeti 2014 yılı olayları ve Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovych'in görevden ayrılması ardından Avrupa ve Amerika'ya yakınlaşma ve başta NATO ve Avrupa Birliği gibi batılı kurumlara üyelik çalışmalarını izledi. Bu arada Amerika liderliğindeki batılılar Rusya'yı kontrol etmek ve kuşatmak için Ukrayna'ya yüklü miktarda askeri ve silah yardımında bulundular. NATO'da ortak tatbikatlar düzenleyerek Ukrayna birliklerini eğitmekle bu ülkede daha fazla varlık sergiledi. Rusya defalarca ülkesinin Ukrayna topraklarından tehdit edilmesine izin vermeyeceğini belirtti.
Amerikan eski başkanı Donald Trump tuhaf ve şaşırtıcı bir açıklamada Amerika'nın F-22 savaş uçakları ve Çin bayrağıyla Rusya'ya saldırmasını istedi. Merhaba Ajansı'nın bildirdiğine göre Trump dün Cumhuriyetçiler Ulusal Komitesi oturumunda Amerika'nın Çin bayrağı ve F-22 savaş uçaklarıyla Rusya'ya saldırması gibi tuhaf bir öneride bulunarak böyle bir şey yaparsak Çin ve Rusya birbirine karşı savaşa girer ve biz oturup bundan zevk alırız dedi. Oturuma katılan Cumhuriyetçiler de Trump'ın bu önerisini kahkaha ve alkışlarla karşıladılar. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin de son konuşmasında Amerika'nın Ukrayna krizindeki rolüne işaretle yabancı paralı askerlerin Ukrayna birliklerinin yanında Rus güçlerine karşı savaştıklarını söyledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Perşembe günü bu ülkenin Ukrayna'daki özel askeri operasyonların sonuna kadar devam edileceğini işaretle Moskova'nın Washington'un baskılarına ve tehditlerine teslim olmayacağını belirtti.
Türkiye'nin büyüyen turizm süreci, korona salgınının bir nebze hafiflemesinin ardından Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gördü. Dünya piyasalarında yükselen petrol ve doğalgaz fiyatları ve fosil yakıt arzına ilişkin endişeler, Rusya ve Ukrayna orduları arasındaki savaşın ilk sonuçları olarak görülüyor. Fakat olaylar burada son bulmuyor ve bu çatışmanın ekonomik sonuçları daha da geniş boyutlar kazanıyor. Arab News'un Fransız haber sitesi, Türkiye'de turizm sektörü çalışanlarının Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası Rus ve Ukraynalı turistlerin Türkiye gezilerinin iptal edildiğini duyurdu. Türkiye Turizm Bakanlığı'na göre 2021'deki yabancı turist nüfusunun 1/4'ünden fazlasını Ukraynalı ve Rus turistler oluşturdu. Ancak iki ülke arasındaki savaşın ardından Ukraynalı ve Rus turistler tarafından planlanan gezilerin iptal edilmesi, Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılanın %10'unu oluşturan turizm sektörünü etkiledi. Böylece liradaki değer kaybı ve %50 enflasyonun ardından 2022'de Türkiye turizminin canlanacağına dair umutlar da yok oldu. Geçen yıl yaklaşık 4,5 milyon Rus turist ve 2 milyon Ukraynalı turist Türkiye'yi ziyaret etti. Bu arada Türk tekstil endüstrisindeki aktivistler Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ve Rus ve Ukraynalı iş adamlarından gelen iptal edilen siparişlerin yıllık kaybını 1 milyar dolardan fazla olarak tahmin ediyor.
Pakistan'ın Peşaver kentinde namaz kılan Müslümanlara yönelik terör saldırısının ardından İran İslam Cumhuriyeti'nin bu kentteki kültürel ateşesi şanlı İran halkının başsağlığı ve dert ortaklığı mesajını Peşaver camisinde şehit olanların ailelerine iletti. Cuma günü IŞİD teröristlerinin Hayber Pahtunha eyaletinin merkez kenti Peşaver'de bir camiye düzenledikleri saldırıda en az 67 Müslüman şehit olurken yaklaşık 200 kişi de yaralandı. İrna'nın bildirdiğine göre Peşaver kentinin Kuçer-i-Saldar bölgesinde İmamiye Camii'ne düzenlenen saldırıda şehit olanların cenaze töreninin yapılmasına rağmen yaralıların bazılarının durumu ağır olduğu için can kaybının artma ihtimali bulunuyor. Kentin en meşhur camilerinden ve Şiilerin toplanma merkezlerinden biri olan İmamiye Camii'nde savunmasız Müslümanların şehadetinden 3 gün geçerken kentte özellikle de Şiilerin bölgesinde matem havası tüm kesimleri sarmış, hükümet ve siyasi yetkililer, sünni şahsiyetler ve dini liderler dahil olmak üzere halkın çeşitli kesimleri, Peşaver saldırısının kurbanlarının ailelerinin evleri gibi Şii merkezlerini ziyaret ederek Cuma günkü saldırıyı kınayarak taziyelerini iletti. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti'nin kültürel atıcısı Mihran Eskenderi, dün terör saldırılarının şehirlerin evlerinde hazır bulunarak şehit yetiştiren İran halkının taziyeleri ve başsağlığı mesajını iletti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana temsilciliği sorumlusu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün yeni güvenlik önlemleri raporunun bazı olumlu gelişmeler ve olağanüstü güvenlik önlemleri konularının çözümünde İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini memnuniyeti gibi konular içerdiğini belirtti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'da uluslararası kurumlarda temsilciliği sorumlusu Muhammed Rıza Gaibi, İran İslam Cumhuriyeti ile NPT'nin güvenlik önlemleri anlaşması konusunda Ajans Genel Müdürü'nün raporunun yayınlanması ardından yaptığı açıklamada, bugün başlayacak olan ajansın rutin 3 aylık yönetim kuruluna sunulmak üzere hazırlanan yeni raporunun İran ve ajans arasında var olan bazı teknik konuların tekrarı olmasına ilaveten, cumartesi günü Ajans Genel Müdürü ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı arasında ortak işbirliği bildirisinin yayınlanması ve ajans gündeminde güvenlik önlemlerinden geriye kalan konular listesinden iddia edilen mekanlardan birinin de çıkarılması gibi bazı olumlu gelişmeler içermesi ve olağanüstü güvenlik önlemleri konularının çözümünde geri kalan konularda İran ile ajans arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin olumlu karşılandığını duyurdu. Gaybi ayrıca bu bağlamda yaptığı açıklamasının devamında ajans raporu uyarınca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı arasında 15 Aralık 2021 tarihinde yapılan görüşme ardından güvenlik önlemlerinden geriye kalan konuların çözümü hedefiyle çalışmaların devamına karar verildiğini, bu hedefle İran ve ajansın uzman toplantıları da dahil olmak üzere bilgi ve değerlendirme alışverişinde bulunmaları kararlaştırıldığını ifade etti.
İran Rafinasyon ve Petrol Ürünleri Dağıtım Firması Genel Müdürü geçen ay Asya ülkelerine 3 mazot yükü sevkiyatının yapıldığını duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Celil Salari dün Fars Petrol Ürünleri Boru Hattı Finansman Anlaşması'nı imza töreni marşında ve muhabirleri yaptığı açıklamada Avrupa'da yakıt sıkıntısının yaşandığı dönemde İran ihracat kapasitesi hakkındaki bir soruya verdiği yanıtta ürün ihracatı tartışmasında kapasiteler zaten oluşturuldu. Ancak bu tartışmadaki odak noktamız özellikle yılın soğuk mevsimlerinde iç ihtiyaçların karşılanması ve güvenli depolamadır dedi. Salari, ülkede ürün ihracatının geliştirmesi konusunda altyapıyı geliştirme ihtiyacının zaruretine vurgu yaparak bu ay ve geçen ayın sonundan bu yana 3 petrol ve doğalgaz gemisi yerli rafineri üretimini Asya ülkelerine sevk etti dedi. Petrol Bakan Yardımcısı Salari, artan akaryakıt fiyatlarına ilişkin tahminler göz önüne alındığında ilgi alanlarımız ve odak noktamız mevcut bağlamda yakıt depolamayı tartışmak ve ihracatı geleceğe ertelemektir dedi.
İran Ulusal Petrol Firması Genel Müdürü İran ve Irak arasında ortak Sohrab petrol sahasının geliştirilmesini vurguladı. Mohsen Hoxhestemehr Genç Gazeteciler Kulübü'ne verdiği demeçte, Irak ile Huzistan elinde Sohrab ortak petrol sahasının geliştirilmesi için günde 30 bin varil üretim ve ayrıca yaklaşık 840 milyon dolar yatırım için anlaşma imzalandığını duyurdu.
Suriye'de Palmira'da askerliği taşıyan otobüse düzenlenen terör saldırısında 30'dan fazla asker öldü ve yaralandı. Suriye resmi haber ajansı sanığına göre askeri bir kaynak, dün Doğu Palmira'da bir terör saldırısında bir askeri otobüsün hedef alındığını duyurdu. Olayda aralarında askerlerin de olduğu 13 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı. Olayların detayları ise henüz açıklanmadı. Hama eyaletinin doğusundaki Humus eyaletinin çölleri ve Palmira bölgesi IŞİD terör faaliyetlerinin ana merkezleri olarak kabul ediliyor.
Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist rejimi Knesset temsilcisi Itamar Ben-Guyer, pazar günü işgal altındaki Kudüs'ün güneyindeki El Arub mülteci kampı yakınlarındaki Şeyh Cerrah Mahallesi'nin sakinlerini silahla tehdit etti.
Uluslararası Af Örgütü, Amerika hükümetini Al-Halife rejiminin Bahreyn'deki insan haklarını görmezden geldiği ve konuyu Amerika ile Bahreyn'i yetkililer arasındaki görüşmelere dahil etmediği için eleştirdi.
Türkiye'de son 24 saatte 348.146 COVID-19 testi yapıldı. 27.671 kişinin testi pozitif çıktı. 170 kişi hayatını kaybetti.
Ve son haberimiz, Amerika'da kamyon şoförleri başkent Washington'un yakınlarında korona kısıtlamalarını protesto etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, Peşaver'de gerçekleştirilen terör saldırılarına yönelik tepkiler etrafında. Pakistan'ın Peşaver kentinde Şii camisine yapılan terör saldırısı birçok tepki ve kınamalara yol açtı. Cuma namazı sırasında Pakistan'ın Peşaver kentinde İmamiye Şii camisine IŞİD teröristlerinin yaptığı terör eylemi ve ateş açılmaların ardından namaz kılmakta olan en az 62 kişi şehit düştü, 200 kişi de yaralandı. Yaralanların durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Pakistan Başbakanı İmran Khan Peşaver kentinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise bu terör saldırısından güdülen amacın Müslümanlar arasında tefrikaya yol açmak olduğunu belirterek bu terör saldırısını kınadı. Afganistan Şii Alimleri Konseyi, Pakistan'ın Peşaver kentinde Şii camisine yönelik terör saldırısını kınayarak Müslümanlardan bu büyük afetle ciddi şekilde mücadele edilmesini ve İslam'ın rahmet ve rahmaniyet dolu yüzünün bu katiller ve kimi istihbari çalışmalar tarafından zedelenmesine, müsaade edilmemesine ve izin verilmemesine vurgu yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri de Pakistan'ın Peşaver bölgesine Şii camisine ve namaz kılanlara yapılan terör saldırısını kınadı. Bu tepkiler ve kınamalar, uluslararası toplumun bu terör saldırısına yönelik tepkileri ve kınamalarının sadece bir kısmıdır. Aslında bu kınamalar, IŞİD terör örgütünün bu ölümcül ve terör eylemini üstlenmesinin ardından daha da yoğunlaştı. IŞİD teröristleri Pakistan'da defalarca terör saldırıları gerçekleştirmiş, özellikle de Şiilere karşı bu terör saldırılarını planlayarak ülkede mezhepsel ve fırkacı savaşı körüklemeye çalışmıştır. Tabii ki bu arada en çok kurban gidenler de sivil ve suçsuz insanlar olmuştur.
Pakistan'da Şiilere yönelik terör saldırıları elbette ki sadece IŞİD ile sınırlı değil ve son yıllarda Sahabeler Birliği ve Cengu ordusu da dahil olmak üzere çeşitli terörist gruplar, İslami isimleri de kötüye kullanarak Şii azınlığa karşı suç teşkil eden ve ölümcül eylemlerin failleri olarak ortaya çıktılar. Pakistan'da Sahabe ordusu ve Cengu ordusu gibi terörist gruplar yasaklanmış olsalar da bu gruplar ve IŞİD terör örgütü hükümet ve istihbarat teşkilatları tarafından alınan özel tedbirlerle Şiileri öldürmeye ve ülkede güvensizlik yaratmaya devam ediyor. Hatta bunun kanıtı bu teröristler hakkında herhangi bir işlem yapılmamasıdır. IŞİD'in insanlık dışı faaliyetleri öyle bir durumda yoğunlaşıyor ki Pakistan Afganistan ile komşudur. Böylece IŞİD terör örgütü Şiileri öldürerek terör eylemleri gerçekleştirmeye devam edip iki komşu ülkeyi de birbirine düşürmektedir. Ekim 2021'de Afganistan'ın Kunduz ve Kandahar illerinde iki cuma namazı sırasında Şii namaz kılanlar ve ibadet edenlere yönelik iki terörist saldırı yüzlerce ölü ve yaralıya sonuçlandı ve Taliban hükümetine yönelik yaygın eleştirilere de sebebiyet verdi. IŞİD terör örgütünün bu canice saldırıların ardından Afgan Şii din adamları Taliban hükümetini, ülkedeki Şiiler de dahil olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin güvenliğini sağlama sorumluluğuna ciddi şekilde dikkat etmesi çağrısında bulundu. IŞİD'in Pakistan ve Afganistan'da dahil olmak üzere bölge ülkelerinin ortak düşmanı olduğu göz önüne alındığında, İki ülkenin bazı ihtilaflara ve görüş farklılıklarına rağmen terörist gruba toplu olarak karşı koymak için etkili ve ortak bir strateji benimsemesi bekleniyor. Dünyanın farklı bölgelerindeki birçok ülkenin IŞİD'in suç ve terör faaliyetlerinden etkilendiği göz önüne alındığında Bu görüş, IŞİD de dahil olmak üzere çeşitli terörist gruplarla etkin bir şekilde mücadele etmek için bölgesel ve uluslararası bir uzlaşmaya varılana ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini, dünyadaki ülkelerin güvensizlik konusunda daha az endişe duyması için bunun gerekli olduğu söylenmelidir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı erken seçimleri etrafında. Türkmenistan'da erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri yakın zamanda düzenlenecek. Bu bağlamda Orta Asya bölgesindeki devletler açısından ve genel kültür açısından bakıldığında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve genel olarak başmakamın seçiminin garip ve düşünülmeyen bir husus olduğu söylenebilir. Sahadaki deneyimler, yürütme erkinin başında bulunan Orta Asya Cumhuriyetlerindeki şahısların genelde ömür boyu hüküm sürdüğünü gösteriyor. Seçimlerin düzenlenmesi açısından Kırgızistan'ın durumu diğer Orta Asya Cumhuriyetlerine göre daha iyi sayılır. Aslında bu ülke bir istisna bile sayılabilir. Bunun yanı sıra Nursultan Nazarbayev, Kazakistan eski Cumhurbaşkanı olarak 28 yıl iktidarda kalmış, ardından istifa etmiştir. Bu da ilk kez yaşanan bir durumdur. Aslında demokrasinin hüküm sürdüğü ülkelerde yaygın ve sıradan bir süreç sayılan seçimlerin düzenlenmesi, Orta Asya bölgesinde görünürde kalan ve formalite bir eylem ve etkinliktir. Orta Asya Cumhuriyetleri arasında Türkmenistan'da seçimlerin düzenlenmesi daha garip ve geçmişe sahip olmayan bir olaydır. Türkmenistan'ın bağımsızlığını 1991'de açıklamasının ardından bu ülke iki cumhurbaşkanı tarafından yönetilmiştir. Türkmenistan'ı 2006 yılına kadar yöneten ve Türkmenlerin ilk cumhurbaşkanı olan Safer Murat Niyazov, Türkmenbaşı olarak bu cumhurbaşkanlarından biriydi. Safer Murat Niyazov'un ardından Türkmenistan iktidarının başına Kurban Kulu Berdi Muhammedov geçti. Bu 64 yaşında olan Türkmen siyasetçi 2006 yılında bu Orta Asya ülkesinde hiçbir muhalefetle karşılaşmadan iktidarı tam olarak elinde bulundurdu. Ancak Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın şimdi de istifa etmek istemesi ve Türkmenistan Seçimleri Merkezi Komisyon yetkililerinden olan büyük oğlu Serdar Berdi Muhammedov'u yerine getirmek istemesiyle bu ülke derken Cumhurbaşkanlık seçimlerinin düzenleneceği bildirildi. Türkmenistan Seçim Merkezi Komisyon bu bağlamda 12 Mart gününde erken Cumhurbaşkanlık seçimlerinin düzenleneceğini duyurdu. Türkmenistan'daki Cumhurbaşkanlık dönemi 7 yıllık ve Kurban Kulu Berdi Muhammedov 2024 yılına kadar Cumhurbaşkanlık koltuğunda kalabilir. Ancak bundan doğan sağlık sorunları onun Türkmenlerin lideri olarak görev yapmasını engellemiştir. Unutulmamalıdır ki Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuncusu 2017'de düzenlenmiştir. Yasalara göre bir sonraki seçim turu 2024'te yapılacaktır.
Türkmenistan ile ilgili faaliyet yapan araştırmacılar ve siyasi uzmanlar şunlara inanıyor. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti'den Türkmenistan Devlet Başkanı'nın oğlu Serdar Berdi Muhammedov'un seçimlerin diğer adaylardan daha şanslı olduğu, diğer adayların siyasi veya idari deneyime sahip olmadığı için seçimi kazanma şansının daha yüksek olacağı şimdiden tahmin edilebilir. Burada önemli olan husus Serdar Berdi Muhammedov dışında önümüzdeki hafta yapılacak seçimde olacak adayların isimlerinin seçmenler tarafından bilinmemesidir. 1981 doğumlu Serdar Berdi Muhammedov, Türkmenistan Ziraat Üniversitesi'nden Teknoloji Mühendisliği, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademisi ve Avrupa Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun oldu. Serdar Berdi Muhammedov, 2018 yılından bu yana Dışişleri Bakan Yardımcısı, Milletvekili, Vali Yardımcısı, Sanayi ve Yapı İnşaat Ürünleri ve Malzemeleri Bakanı ve Şubat 2021'den bu yana Başbakan Yardımcısı, Yüksek Denetim Odası Başkanı ve Güvenlik Konseyi Üyesi olarak önemli görevlerde bulundu. Bu yüzden Türkmenistan'da aktif bir isim olarak bu şahsın adı öne çıkmaktadır. Aynı zamanda Kurban Kulu Berdi Muhammedov'un en büyük oğlu Türkmenistan Ulusal Meclisi Başkanlığı sözcülüğünü yürütüyor ve 2024'ün sonuna kadar bu görevde olacaktır. Bu Orta Asya ülkesinde olaylarla ilgili önemli bir nokta, Türkmenistan Devlet Başkanı'nın geçen yılın sonlarında Türkmenistan'ın bir sonraki devlet başkanının faaliyetlerini kolaylaştırma kararı almış olmasıdır. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile üçlü bir doğalgaz takas anlaşması imzalayarak aslında Türkmen doğalgazından gelir elde etmek ve doğalgazı ihraç etmek için yolu kolaylaştırmış ve gelecekteki Aşgabat hükümetinin sorunlarının önemli bir bölümünü çözmüştür.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 İsvan 1400, Hicri Kameri 4 Şaban 1443 ve Miladi 7 Mart 2022 Pazartesi. ...1417 yıl önce bugün Hicri Kameri 4 Şaban 26 yılında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın değerli evladı Ebu'l-Faz lakaplı Hazreti Abbas dünyaya geldi. O Hazretin annesi Hazreti Fatıma'nın vefatından sonra Hazreti Ali Aleyhisselam'ın eşi olma iftihana ulaşan Ümmül Benin idi. Hazreti Ebu'l-Fazl babası İmam Ali Aleyhisselam ve kardeşleri İmam Hüseyin Aleyhisselam ve İmam Hasan Aleyhisselam gibi yüce insanlar nezdinde bilimsel ve manevi feyizlere ulaştı. Hazreti Ebu'l-Fazl'ın İmam Hüseyin Aleyhisselam olan aşkı ve gönül birliği öyle engindi ki Kerbela farcasında İslam ülkeleri uğruna canını bile feda etti. Ehl-i Beyt'in kemalinden ilham alan Hazreti Ebu'l-Fazl ilim ve irfan alanlarında yüksek bir seviyeye ulaştı. Böylece birçok insan ilmi sorunlarından çözmek için o Hazret'e başvuruyorlardı. Ayrıca fakirlere yardım etmek için elinden geleni yaptı. Hazreti Ebu'l-Fazl'ın veladet günü İran'da Gazine günü olarak anılmakta. ...71 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 İsvan 1329'da İran'dan dönen başbakanı ve sömürgeci İngilizlerin İran'daki unsurlarından biri olan Ali Rezmara, Hali Tahmasbi adında inkılapçı bir Müslüman tarafından öldürüldü. Beş yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 İsvan 1395'te İran'da İslam İnkılabı'nın ardından Ehl-i Beyt hakkındaki şiir öncülerinden Ahmet Azizi vefat etti. Hicri Şemsi 4 Eylül 1337'de Kirmanşah'ın Salpur-i Zahab kentinde dünyaya gelen Azizi, İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Şems Ali Ahmet'in daveti üzerine Tahran kentine geldi. Gençken Gençlik Dergisi'nde şiir söylemekte faaliyetlerine başlayan Azizi, Ehl-i Beyt ile ilgili şiir alanında kendine has yöntemleri uyguladı. Onun şiirleri İslam İnkılabı rehberi huzurunda defalarca okundu. Bin 3 yıl önce bugün Hicri Kameri 4 Şaban 440'da İranlı şair ve arif Ebu Said Ebu Hayr 83 yaşında vefat etti. Ebu Said Hicri Kameri 357'de dünyaya geldi. O bir süre kendini arındırma ve seyr-i sülük ile geçirdi. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde çok üstün özelliklere sahipti ve Hicri Kameri 4. ve 5. yüzyılın en ünlü ariflerinden biri olarak kabul edilir. 748 yıl önce bugün 7 Mart 1274'te İtalyan filozof Thomas Aquinas hayata veda etti. 1225'te dünyaya gelen Thomas Aquinas dini ilimleri öğrendi ve kendi özel felsefesine tedvin etti ki bu felsefeye göre insanın en büyük saadeti ilahi kemale ermesidir. Onun düşünceleri 400 yıl boyunca Avrupa'daki ilmi çevreler ve dini okullarda yaygın düşüncelerdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Yıl 2022, yer İstanbul. Yurttaşlar ayçiçek yağı için adeta birbirini ezdi.
Karar.
Benzin uçlukta uçuyor, devlet seyrediyor. Nereye kadar?
Yeni Asya.
Millet zamlardan iyice bunaldı, hükümet seyirci.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Abdülkadir Özkan 5 Mart tarihli Milli Gazete'de "Ülkeyi muhalefet mi yönetiyor?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İktidar kanadından yapılan açıklamalardaki üslup sanki ülkeyi kendileri değil muhalefet yönetiyormuş havası estiriyor. Çünkü muhalefetin yaptığı eleştiriler öylesine tepkiyle karşılanıyor ki iktidar ne yaparsa, ne söylerse, nasıl bir adım atarsa atsın muhalefetin bunu tasdik etmesi, alkışlaması gerekiyor gibi bir mantık ortaya çıkıyor. Halbuki muhalefete düşen ülke sorunlarına çözümü ortaya koyması ve bunu insanımıza anlatmasıdır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yani muhalefetin bir takım eleştirilerde bulunması kadar doğal bir hal olamaz. Elbette yapılan iyi ve güzel şeylerin de desteklenmesi gerekir. Ama iktidarın iyi diye takdim ettiği bir takım olaylar ve gelişmeler muhalefetin bakış açısına göre yanlış ise bunları söylemesi gerekir ki iktidar da attığı adımları gözden geçirebilme imkanına kavuşsun. Kısacası ülke iyi yönde gitmiyor. İnsanımız her gün biraz daha ekonomik bunalıma sürükleniyor. Ama iktidar kanadının tek derdi 6 muhalefet partisinin oluşturduğu ittifakla uğraşmak olmamalı. Yani iktidar kanadı partiler kiminle ittifak yapmış ise doğru, muhalefet partilerinin her söyledikleri ve yaptıkları yanlış yaklaşımının ülkeye bir faydası olamaz. Böyle olunca iktidar kanadından yapılan açıklamalarda ısrarlı bir şekilde öfke ve tepki hakim oluyor. Bu da ısrarlı bir şekilde dışlamayı, küçümsemeyi gündeme getiriyor. Böyle bir yaklaşım ister istemez bu ülkeyi muhalefet mi yönetiyor? Onların her yaptıkları yanlış, iktidar kanadının her yaptığı ve söylediği doğru gibi topluma gösterilmeye çalışılıyor. Söz gelimi önceki gün açıklanan TÜİK'e göre TÜFE aylık 4.8, yıllık %54.4 artmış. Bunun yanında gıda ürünlerinde KDV 8 puan düşürüldüğü halde Şubat'ta 8.41 artış ile rekor kırıyor. Bu arada önümüzdeki aylarda vatandaşa yansıyacak olan üretici enflasyonu ise 28 yılın rekorunu kırarak %105.1 ile 3 haneye ulaşmış durumda. Vatandaşın yaşadığı enflasyon ise yıllık %123.80 ile korkutucu bir noktaya gelmiş durumda. Yani ilan edilen tüm programlara ve uygulamalara rağmen enflasyon önü bir türlü alınamıyor. Vatandaş ise her geçen gün evin yolunu iyice şaşırma noktasına geliyor. Daha doğrusu gelmiş durumda. İnsanımızın yaşadığı sıkıntı sadece fiyat artışlarından ibaret olmadığı, her gün ilan edilen ayaküstü kararların çok geçmeden işe yaramaması karşısında yeni kararların alınma zorunluluğu ister istemez hayatı yazboz tahtasına dönüştürmüş ve iktidarın görevinin bu sıkıntıları gidermek olduğu ortadayken nedense iktidar kanadının muhalefet partilerini suçlamayı, karalamayı, bunun da ötesinde küçültücü bir üslup sergilemeyi tercih etmesi kendilerini sorumluluktan kurtarmadığı ne zaman görecekleri, kavga yerine kucaklaşmayı tercih edecekleri gerçekten merak konusu. Çünkü yeni düzenle birlikte iktidarın önünde yapmak istediği hususların engellenmesi söz konusu değildir. Yani muhalefetin desteğine ihtiyaçları yoktur. Hatta bir kararname ile yapmak istediklerini hayata geçirmeleri mümkün iken, niçin muhalefetin her eleştirisine karşı sert tepki veriyorlar, anlamak mümkün değil.
Murat Çabaz, 5 Mart tarihli Yeni Mesaj gazetesinde akaryakıt vatandaşı yakıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Üst üste gelen akaryakıt zamları vatandaşları bezdirdi. Artık her gün zam geliyor, hem de büyük meblağlarda. Bugün de motorine 84 kuruş, benzine 69 kuruş zam geldi. Dün motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam gelmişti. Önceki gün de motorin 1 lira 51 kuruş, benzin ise 88 kuruş zamlanmıştı. Daha önceki yazılarımızda bu gidişle benzinin mazotun sadece kokusuna para ödeyeceğiz diye espri yapmıştık ama korkarım ki bu espri gittikçe gerçeğe dönüşüyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Enflasyonla mücadeleyi ana hedef olarak belirleyen hükümetin hemen hemen tüm sektörlerin ana maliyet unsurlarından biri olan akaryakıt konusunda bir çözüm üretememesi, esasen enflasyonu düşürme konusunda samimi olmadıklarını açıkça göstermektedir. Üstelik nakliyede, tarımda, sanayide temel girdi olan mazotun benzine göre daha fazla zamlanması, başta gıda fiyatları olmak üzere bütün ürünlerde enflasyon asla düşmeyeceğini göstermektedir. Mazot son bir yılda %200 artarken enflasyon tek haneye düşmesi mümkün müdür? Siyasilerimizin hedeflerine önce kendileri inanmaları gerekiyor ki bu tablo karşısında bu nasıl mümkün olacak?
Tahran Radyosu.
Sedat Ergin, 5 Mart tarihli Hürriyet gazetesinde COVID-19 ile mücadelede bilim kurulunda konsensüs olmayınca başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Birazdan sizinle paylaşacağım kararlar mutlak bir mutabakatla alınmış kararlar değildir diye söze girdi. Geçen çarşamba akşamı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının bitiminde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca. Ardından kurul üyeleri arasındaki bölünmeyi biraz daha açtı. Bilim insanlarımızdan henüz erken diyen ve bekleme taraftarı olanlar da var. Birçok bilim adamı bizlerin sosyal gerçekliği, dünyadaki benzer gelişmeleri dikkate alarak salgın baskından kurtulmuş bir hayata dönüş için aldığımız inisiyatifi destekliyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Koca bu ifadesinden sonra şimdi salgının mücadele etmesi kolay bir evresinde olduğumuz tespitinden hareketle bakanlık olarak aldığımız kararları maddeler halinde açıklıyorum diyerek bu kararları sıraladı. Buradaki kilit ifade herhalde kocanın kararın bakanlık olarak alındığını vurgulayarak bilim kurulunun bu inisiyatife ortak bir tutumla kefil olmadığını kabullenmesidir. Hatırlanacaktır, geçen Ocak ayında da bilim kurulu ile ilgili tartışmalı bir durum yaşanmış, Sağlık Bakanlığı PCR testi yaptırma kurallarının gevşetilmesi yönünde atılan bir dizi adımı kurul kararı şeklinde takdim etmişti. Ancak bu konuda bir karar alınmadı, sonradan kurul üyelerinin beyanlarıyla ortaya çıkmış ve ardından bu açıklamanın düzeltilmesi yoluna gidilmişti. Aslında her iki olayda da karşımızda şekillenen genel bir kalıp varsa, o da Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 önlemlerinin gevşetilmesi doğrultusunda attığı bütün kritik adımlarda bilim kurulunun mütabakatını bir bütün olarak yanında bulmamasıdır. Dikkat çekici bir nokta, bilim kurulu üyelerinin bakanlığın kararlarına çekincelerini kamuoyundan saklamamalarıdır. Örneğin bilim kurulu üyesi olan ve aynı zamanda Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin başkanlığını da yürüten Profesör Serap Şimşek Yavuz'un dün Hürriyet'e Fulya Soybaş'a yaptığı açıklamalar bu bakımdan yeterince uyarıcı olmalıdır. Profesör Yavuz, vaka, vefat, yatan hasta, aşılama sayıları gibi göstergelere bakıldığında salgının çok da kontrol altında olmadığını belirtiyor. Özellikle hastane yatış ve vefat sayılarının maalesef yüksek olduğunu belirten Profesör Yavuz, dolayısıyla var olan önlemleri de kaldırarak bir normalleşmeye gitmek çok mantıklı gelmiyor diye konuşuyor. Virüs kaynaklı hastalıklar konusunda Türkiye'de tıp dünyasındaki en köklü ve saygın uzmanlık kuruluşunun başındaki akademisyenin son kararı çok mantıklı bulmaması her bakımdan düşündürücüdür.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parstüde kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın mübarek doğum günü.
Hicretten 26 yıl geçerken Şaban ayının 4. gününde Hazreti Ali Aleyhisselam'ın evinde doğan erkek bebek herkesi sevindirdi. Bebeğin adını Abbas koydular. Bugün 4 Şaban Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın mübarek doğum günüdür. Özgürlük ve cesaret sembolü olan Ebu'l-Fazl Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın doğum günü tüm hür insanlara kutlu olsun.
Bizler de sizleri bu özel gün nedeniyle hazırladığımız sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz.
O Hazret edep ve sadakatın sembolü olarak biliniyor. Eğer Kerbela'ya gittiyseniz Beynül Haremeyn'de birbirinden 378 metre mesafede olan iki melekuti türbe görürsünüz. Her iki türbe azamet ve büyüklük zirvesinde parlıyordur. Dikkatlice baktığımızda ise sanki Kerbela'nın bayraktarını kudretin zirvesinde şehadeti ardından bile yılmadan büyük ağabeyine destek verdiğini görürsünüz. Salavetine rağmen tevazu ve edeb ile İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan izni almadan o hazretin yanında oturmaz. İmam Hüseyin'i Allah Resulü'nün çocuğu, benim Mevlam ve benim önderim şeklinde hitap ederek o hazrete olan saygısını gösterirdi. Belki bu yüzden Beynül Harameyn'de Ehl-i Beyt aşıkları önce Hazreti Abbas'a selam veriyor. Ondan icazet alarak İmam Hüseyin'in türbesini ziyaret ediyor ve daha sonra Hazreti Abbas'ın ziyaretine geri dönülüyor.
Hazreti Abbas aleyhisselam Kerbela bayraktarı canını İslam yolunda feda edenin mübarek veladet günü cihatta gazi mertebesine nail olanlara mübarek olsun.
Hicretin 26 yılı 4 Şaban gününde Hazreti Ali aleyhisselamın nurani evinde doğan erkek, bebek herkesi mutlu etti. Ona Abbas adı verildi. Abbas dünyanın süslerinden yoksun fakat iman nurundan dopdolu olan bir evde doğduğu ve mübarek hayatının ilk günlerinden itibaren adalet ve zulüm ile mücadele kavramları ile tanıştı ve işte Allah'ın aşkı ile dolu olan bu yuvada hak yolunda direniş, cesaret, yiğitlik ve canını feda etmeyi öğrendi.
Hazreti Abbas aleyhisselamın çocukluğunda kıymetli babası Hazreti Emirül Müminin Ali aleyhisselam tıpkı bir ayna gibi onun önünde iman, bilgelik ve kemalat örneği olarak bulunuyor ve o hazretin ilahi konuşması ve semavi davranışları ise daha küçük bir çocuk olan Abbas'ı etkiliyor. Abbas da Hazreti Ali aleyhisselamın görüşleri ve bilgisinden yararlanıyordu.
Hazreti Ali aleyhisselam evladının gelişmesi ve çalışkanlığı hakkında şöyle buyuruyor. Evladım Abbas çocukluğunda ilim öğrendi ve annesinden su ve yiyecek alan bir güvercin yavrusu gibi benden marif öğrendi. Abbas'ın yetiştiği ortamda tevhid nehri akıyordu. Bizzat Resulullah'ın kendisi hakkında ilim kapısı olarak tanıttığı İlahi zata aşık olan Hazreti Ali aleyhisselam evladı Abbas'ın ergenlik ve gençlik dönemi için temiz ve mübarek bir ortam hazırladı. Böylece onu gelecekte direnişin güçlü kalesi, mertlik ve hamasetin korucusu olarak yetiştirdi.
Hazreti Ebu'l-Fazl aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin iki kıymetli torunu İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselam ile birlikte ve o hazretlerin huzurunda faziletin ilkelerini öğrendi. Abbas İmam Hüseyin aleyhisselam ile birlikteydi ve o hazretin davranış örneklerini benimseyerek kendisinde geliştirmeye çalıştı. Öyle ki ağabeyinin özelliklerinden bazıları o hazretin görüşleri ve davranışlarında kendini gösterdi.
Kardeşinin saygısı ve temiz özverisinin farkında olan İmam Hüseyin aleyhisselam, o hazreti tüm ehli beytinin önünde görüyor ve ona tüm içtenliğiyle saygı duyarak sevgi gösteriyordu. Abbas'ı yetiştiren duayenler onu insani toplumu zilletten kurtarmak ve insanın yüce ülkülerini ihya ederek tarihin akışını değiştirmek için amansız çalışarak fedakarlıklarda bulunan insanlık tarihinin en büyük muslihler seviyesinde kadar yükselttiler. İslam tarihine adını yazdıran bu yüce insan, çocukluğunu ilk günlerinden itibaren hak kelimesinin yücelmesi ve tevhid bayrağının da dalgalanması için canını bile feda etmeyi öğrendi. Zira bu inanç onun tüm benliğinde kök salmış ve varlığı ile yorulmuştu.
Tarihin de tanıklık ettiği gibi Hazreti Ali aleyhisselam evlatlarını yetiştirmek için büyük çaba harcadı. Üstelik Hazreti Abbas'ı ruhsal, ahlaki ve manevi açıdan yetiştirmeye ilaveten fiziksel olarak da güçlü olmasına özen gösterdi. Öyle ki onun güçlü fiziksel yapısı o Hazreti tarihte geçen sorumluluğuna adeta hazır olduğunu gösteriyordu. Kıymetli babasından fiziki olarak miras aldığı özelliklere ilaveten onun günlük faaliyetleri babasına hurma bahçelerini sulamak, su kuyuları kazmak ve nehir açmak, ayrıca gençlik oyunları o Hazretin fiziksel yapısını daha da güçlendirdi. Hazreti Ali aleyhisselam Resulullah'ın gençlere binicilik, güreş, yüzme ve okçuluk gibi sporların öğretilmesine dair tavsiyelerine uyuyor ve kendisini de bizzat savaş tekniklerini Abbas'a öğretiyordu.
Allah'a iman gücü ve bu yolda direnmek Hazreti Abbas'ın en bariz özelliklerindendir. Baba, onu bilinç ve varlık alemiyle duanın sırları hakkında düşürmeye dayalı iman ile besledi. Nitekim eğer kendisi için perdeler kalkarsa inancına bir şey eklenmeyeceğini söylerdi. Bu derin ve engin iman Hazreti Abbas'ın tüm varlığı ile bütünleşti ve o Hazreti takva ve tevhidin en büyüklerinden biri haline getirdi. İşte bu güçlü iman sayesinde kendisini ve kardeşlerini hak yolunda sadece Allah yolunda kurban etti.
Yiğitlik ve cesaret mertliğin en bariz özelliğidir. Zira olaylara karşı direnişin en güçlü belirtisidir. Hazreti Ebu'l-Fazl aleyhisselam bu özelliği insanlık tarihinin en cesur insanı olan babası ve Arap dünyasının en cengaverlerinden olan dayılarından miras almıştı. Ebu'l-Fazl kahramanlıklar dünyasıydı. Öyle ki tarihçilerin de belirttiği gibi babası ile yaptığı savaşlarda asla korkuya kapılmazdı.
Tarihin belirttiğine göre Sıffin Savaşı'nın en yoğun alanlarından maskeli bir genç İslam ordusundan ayrıldı. Öne çıktı ve yüzündeki maskeyi kaldırarak hararetli bir haykırışla kendisine rakip istedi. Yaşı 17 civarında tahmin ediliyordu. Muaviye kendi ordusunda güçlü bir savaşçı olan Ebu Şehsa'yı genç ile savaşmaya çağırdı. Muaviye tarafından verilen emre isyan eden Ebu Şehsa, sınırla Muaviye'ye hitaben Şam halkının kendisini 1000 süvari ile eş olduğunu düşündüğü halde kendisini genç biriyle savaşmaya nasıl gönderdiğine itiraz ederek evlatlarından birini Hazreti Ebu'l-Fazl ile savaşa gönderdi. Fakat dakikalar sonra Hazreti Ebu'l-Fazl karşısındakini kanını akıtarak yere düşürmeyi başardı.
Toz duman yatışınca Ebu Şehsa hayretler içinde evladının öldüğünü gördü. Ardından 7 oğlunu Hazret ile savaşmaya gönderdi. Fakat her seferinde Hazreti Ebu'l-Fazl aleyhisselam teke tek yapılan savaştan zaferle çıktı ve sonuç hiç değişmedi. Hazreti Abbas büyük bir yiğitlikle onların tümünü öldürmeyi başardı. Kendi haysiyeti ve ailesinin savaş muazzesini tehlikede gören Ebu Şehsa, bu kez kendisi savaş meydanına inerek Hazreti Ebu'l-Fazl aleyhisselam ile savaşa girişti. Fakat Hazreti Ebu'l-Fazl aleyhisselam onu da oğulları gibi öldürmeyi başarınca artık kimse o hazretle savaşmaya cesaret edemedi. Hazreti Ebu'l-Fazl aleyhisselam kendi cesaretiyle Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın yaranlarının de övgülerini toplamayı başardı. Savaş meydanından İslam ordusuna geri dönen Ebu'l-Fazl'ın babası Hazreti Ali aleyhisselam yiğit evladının yüzünden maskesini çıkararak yüzündeki savaş tozlarını mübarek elleriyle sildi.
Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadetinde Hazreti Abbas, ağabeylerine eşlik ederek onları koruyacağına dair söz verdi. Hayatı boyunca asla onların önünde adım atmadı. İmam Hasan Aleyhisselam, Muave ile barış anlaşmasında haklı olan imamını sorgusuz sualsiz izleme ilkesine uyarak ağabeyini destekledi ve arkasında durdu.
O dönemin karmaşasında bazı dostların hayırseverlik ve sevgi yüzünden imama öğütler vermelerine rağmen Hazreti Abbas'tan bu konuda bir tek örnek bile tarihe geçmemiştir. İmam Hasan aleyhisselam Medine'ye dönüşü ardından Hazreti Abbas yine imamın yanında yoksullara yardım ediyor, ağabeyinin Kerem'den verdiği hediyeleri halk arasında dağıtıyordu. Öyle ki bu dönemde Babul Hevaic olarak ün yaptı ve toplumdaki yoksullara yardım aracısı oldu.
Yezid'in başına gelmesiyle Hazreti Abbas aleyhisselam İslam ümmetinin Emevilerin karanlık kabusunda bocaladığını ve baştan başa zillet içinde yaşadıklarına şahitti. Emeviler halkın kaderini elinde tutuyor, zenginliklerini yağmalıyor ve onların hayatıyla oynuyordu. Bu dayanılmaz dönemde Hazreti Abbas halka olan sadakatini ağabeyi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamına destek vererek dur demeye çalıştı. Bu yüzden ağabeyiyle birlikte Emevilerin zillet boyunduruğundan kurtulma şiarıyla İslam ümmetine Emevilere kulluk dönemine son vermeye çalıştı ve onlara şerefli yaşam şartlarını geri getirmek için kutsal bir cihada başladı ve bu yüce hedefe uğruna kendisi ve tüm yaranları şehit oldu.
Kerbela kıyamında İmam Hüseyin aleyhisselam, Hazreti Ebu'l-Fazl aleyhisselam ve diğer yaranlarının şehadeti ardından Ehl-i Beyt varlıklarının küfür ordusu yağmalanan eşyaları Şam'a ve Yezid'in sarayına götürüldü. Aralarında bir bayrak vardı. Yezid ve orada olanlar bayrağın delik delik olduğunu fakat sapının sağlam olduğunu fark edince Yezid bayrağın kimin taşıdığını sordu. Abbas bin Ali cevabını duyan Yezid şaşkınlık içinde yerinden kalktı. Ardından göstermelik bir hareketle riya içinde 3 kez oturup kalktı ve ardından şöyle dedi. Bu bayrağa bakın. Bayraktarı tarafından tutulan sapı hariç, mızrak ve kılıç darbelerinden hiçbir yeri sağlam kalmamıştır. Ardından şöyle dedi, ey Abbas, sen kendinden lanet ve küfrü uzaklaştırdın ve küfür sana yakışmıyor.
Evet, kardeşi olan sadakat böyle olur. Selam olsun Abbas'a, fazilet ve keremi yüzünden, Ebu'l-Fazl olarak nam saran o kişiye, yüzünün güzelliği nedeniyle Kamer-i Beni Haşim, Haşim oğullarının ayı olarak tanınan kişiye, hak yolunda canını feda eden mert insana. İmam Cafer Sadık aleyhisselam, Hazreti Abbas'ın ziyaretnamesinde o hazretin saf imanı ve yüce basiretine şehadet ederek şöyle buyuruyor. Senin bir an bile kendinden herhangi bir zayıflık göstermediğin ve geri dönmediğine şehadet ediyorum. Zira senin yolun dinde iman ve basiret üzerine çizilmiştir.
Hazreti Ali Aleyhisselam'ın evladı, Aşura kıyamının bayraktarı, hak yolundan bir an bile ayrılmayan Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın mübarek veladet günü kutlu olsun.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi www.parsuli.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhacir 4, Silahlı Kuvvetlerin Etkili İHA'sı.
Değerli dinleyiciler, İran Silahlı Kuvvetleri'nin kazılan birini sizlerle paylaştığımız bir başka bölümde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün İslami İran Silahlı Kuvvetleri'nin bir başka önemli kazanımını sizlere tanıtmak istiyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti çeşitli İHA'ların tasarımı ve yapımı alanında dünyanın seyrek sayıda ülkesinin arasında yer alan ülkelerden biridir. Bu arada muhacir İHA'ları da kutsal savunma yıllarından günümüze dek İran Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetinde olan ve İranlı uzmanlarca tasarlanarak geliştirilen en önemli İHA'larından biri sayılır.
Aslında muhacir İHA'larının başarısı İslami İran'ın İHA sanayi için parlak bir başlangıç sayılır. Nitekim günümüzde silahlı kuvvetlerin İHA filosunda muhacir İHA'larının yeni nesillerin önemli bir yeri bulunuyor. Muhacir İHA'ları çeşitli modellerde üretilerek keşiften taarruz operasyonları ve hatta jeodezi amaçlı operasyonlarda önemli rol ifa ediyor.
Muhacir 4 İHA'sı 2010'lu yılların başında silahlı kuvvetlerin envanterine katıldı. Mersad adı ile de anılan Muhacir 4 İHA'larından farklı alanlarda ve farklı teçhizatlarla donatılan çeşitli örnekleri imal ediliyor. Bu İHA'lara Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullandığı Şahin İHA'sı ve yine İslam İnkılap Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hizmetinde olan Sadık İHA'sına örnek vermek mümkün.
Muhacir 4 İHA'sı İranlı uzmanların geliştirdiği en iyi İHA'lardan biridir ve çeşitli teçhizatı taşımakta yüksek kabiliyeti yüzünden çeşitli alanlarda kullanılabilir. Günümüzde emniyet teşkilatına bağlı trafik polisi bu İHA'dan trafiği kontrol etmek üzere yararlanıyor. Muhacir 4 İHA'sı ayrıca jeodezi alanında da kullanılıyor. Muhacir 4 İHA'sı uzun yıllar silahlı kuvvetlerin keşif operasyonlarında kullanıldıkları en önemli İHA'lardan biridir. Muhacir 4 İHA'sı saatte 180 km hıza ulaşmak ve 5 ila 7 saat aralıksız uçuş yapmak gibi yetenekleriyle türlü hava koşullarında görevini en iyi şekilde yerine getirebiliyor. Bu İHA göreve başlamak için sıkıştırılmış gaz kullanarak İHA'yı fırlatan bir platformdan fırlatılıyor ve müşterinin siparişine göre paraşüt veya iniş takımı ile yere indiriliyor.
Şimdilerde Mach 4 İHA'sının hızı saatte 200 kilometreyi ve uçuş irtifası 4500 metreye çıkarıldı ve yaklaşık 3000 metre yüksekliğe çıkabilen Mach 2 ve Mach 3 İHA'larına kıyasla bu bağlamda %36 gelişme kaydetti, belirtiliyor. Buna göre Mach 4 İHA'sı daha geniş bir alanı kapsama altına alabiliyor. Mach 4 İHA'sı 3.64 metre uzunluğunda ve kanatları 5.30 metre kadardı ki Mach 2 İHA'sına kıyasla yaklaşık 70 santimetre daha uzun ve kanatları 1.5 metre daha geniştir.
Mach 4 İHA'sının gövdesi birleşik maddelerden yapılmıştır ki bu da İHA'nın ağırlığını hafifletmenin yanı sıra radarlara karşı yüzeyinin de azalmasına katkı sağlıyor. İHA'nın iniş takımı tekerleksizdir ve gerçekte normal iniş takımı ile kızak arasında bir takımdır. Ve tekerlekli iniş takım örneklerine nazaran bazı meziyetleri bulunmanın yanı sıra daha da hafiftir. Mach 4 İHA'sı 150 km menzilde keşif ve rasat operasyonları için tasarlanarak imal edilmiştir.
Mach 4 İHA'sı çift kuyruk teknolojisinin kullanılması ve Mach 2 ve Mach 3 İHA'larında kullanılan H şeklindeki tasarımının yanı sıra gövdesi ve kanatları da yeniden tasarlanmıştır ki bu da operasyon kabiliyetinin artmasına ve sonuçta Mach 4 İHA'sının önceki versiyonlarına göre daha çok ilgi çekmesine ve hem klasik ordu ve hem İslam İnkılabı Muhafaza Ordusu'na bağlı birliklerde yüksek sayıda kullanılmasına sebebiyet vermiştir.
Mach 4 İHA'sının gövdesi önceki versiyonlarına kıyasla yuvarlak biçimden küp biçimine yaklaşmıştır. Yeni Mach 2 ve Mach 3 İHA'lardan üst kanat yerine Mach 4 İHA'sında alt kanat eklenmiş. Ki bu da önceki versiyonlarına nazaran radar yüzeyini azaltmış ve karşıdan yüzeyini küçültmüş ve pistten kalktığı zaman sürtünme gücünün etkisinin azalmasına vesile olmuştur. Mach 4 İHA'sında ayrıca sürtünme gücünü azaltan ve sonuçta yakıttan tasarruf sağlayarak daha uzun menzilli uçuş gerçekleştirmesine katkı sağlayan kanatların ucunda küçük kanatçıklar kullanmıştır. Yine Mach 4 İHA'sının kanadın şekli de büyük ölçüde geliştirilmiş ve kanadın yüzeyi artmıştır ki bu da İHA'ya daha güç kazandırarak kalkış sırasında daha fazla ağırlığı kaldırmasına katkı sağlamıştır.
Mach 4 İHA'sının azami ağırlığı 175 kilograma ulaşabiliyor ki bu da Mach 2 İHA'sının azami ağırlığının 85 kilogram olması ile karşılaştırıldı. Mach 4 İHA'sının bu alanda kabiliyeti 2'ye katlandı anlaşılıyor. Öte yandan Mach 4 İHA'sının menzili itibariyle İHA operatörünün görüş mesafesinin tamamen dışına çıkıyor ve buna göre yer istasyonundan yarı otomatik ve otomatik şeklinde yönlendiriliyor.
Mach 4 İHA'sı fotoğraf ve video görüntüleri çekerek topladığı fotoğraflar ve video görüntülerini canlı olarak yer istasyonuna gönderebiliyor. Ve yine üstlendiği görevi için gidiş dönüş planını yaparak bilgisayar ve otomatik pilot yardımı ile yerine getirerek uçuş bilgilerini sürekli olarak aktarabiliyor. Mach 4 İHA'sını havadan rasat operasyonları, düşman mevzilerinden fotoğraf ve video görüntüleri toplama operasyonu, elektronik savaş, iletişim, gözetim, hedefleri tespit ederek koordinatlarını topçu birliğine aktarma, trafik kontrolü, sınır hatlarının uyuşturucu madde kaçakçıları ve teröristlerin sızması ile mücadele çerçevesi rasat etmek, meteoroloji etütlerinde yararlanma, harita hazırlamakta gerekli olan havadan fotoğrafların temin etme ve diğer birçok alanda kullanmak mümkün. Mach 4 İHA'sı rasat ve keşif operasyonlarında önünde ve altında bulunan iki kamerayı kullanıyor.
Tahran Radyosu.
Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçen ay İslami İnkılap Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Bandar Abbas Liman kentindeki deniz üssünü ziyareti sırasında tanıtımı gerçekleştirilen Macir 4 İHA'sı burnunun altındaki optik sistem kaldırılmış ve koni şeklinde yeniden tasarlanmış ve kanadının altında da yarım küre şeklinde bir taşıyıcı yerleştirilmiş versiyonudur. Bu yarım küre şeklindeki ekleme için yürütülen tahminler, yüze taramasında kullanılan bir nevi radar sistemi, elektronik destek sistemi veya elektronik savaş sistemi gibi tahminlerden ibarettir. Elektronik savaş sistemleri konusunda bu sistemlerin Fars Körfezi'nin durumuna ve bu bölgede mevcut tehditlere bakıldığında gerektiği sistemlerden biri olduğu söylenebilir.
Yarım küre şeklindeki ekleme hakkında yürütülen bir başka tahmin ise İHA'nın burnunun altında bir çeşit deniz tarama radarıdır. Denizde arama tarama ve hedefleri bulma meselesi İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı açısından önemli önceliklerden biridir. Gerçekte İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda en temel stratejisi ulaşılmaz savunma stratejisidir. Bu stratejinin önemli bir bölümü antigemi füzelerinin omuzuna yüklenmiştir ve düşman gemilerini yok etmek için ilkin konumlarının keşfedilmesi gerekir.
Hedeflerin keşfedilme sürecinde karada ve havada kullanılan çeşitli kategorilerde radarlar vardır. Mach 4 İHA'sında keşif radarının yerleştirilmiş olması silahlı kuvvetlerin bu yeteneğine geliştirici ve daha uzun bir menzili kapsam alanına alabileceği kesindir. Nitekim Mach 4 İHA'sının uçuş menzili ve radar sistemi Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı gibi bir bölge için oldukça uygun bir seçenek sayılır.
Muhacir 4 İHA'sının kanadı altındaki sistem için bir başka muhtemel seçenek, bir nevi elektronik destek sistemi ESM'dir. Bu sistemin görevi basit bir ifadeyle savaş ortamında düşmanın her türlü komünikasyon sinyali, uydu veya radar dalgalarını tespit etme ve çıkış noktalarını bulmak ve düşmana ait olduğu kesinleşince imha etmektir. Buna göre toplanan bilgi en hızlı şekilde savunma sistemlerine iletilerek hedefler ateş altına alınıyor. Bu kabiliyet gerçekte pasif radarların yeteneğine benziyor ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklere önemli bir yetenek kazandırıyor. Buna göre de görünen o ki Muhacir 4 İHA'sının kabiliyetleri geliştirilerek daha uzun yıllar silahlı kuvvetlerin hizmetine olmaya devam edecektir.
Değerli dinleyiciler, Silahlı Kuvvetlerin kazanımı Macir 4 İHA'sına tanıtımı sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei fidan dikti, temiz enerjilerin geliştirilmesine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Reisi Ukrayna halkının Amerika'nın şeytanca siyasetlerinin kurbanı olduğunu belirtti. Rusya Cumhurbaşkanı Putin, Rusya'nın müzakere veya savaşla hedeflerine ulaşacağını belirtti. Bu arada Ukrayna müzakereci heyetlerinden katılımcılardan birisi, NATO'ya katılmamak konusunda Rusya ile görüşmeye hazırız dedi. Amerika eski başkanı Trump, Amerika'nın Çin bayrağıyla Rusya'ya saldırmasını istedi. Ukrayna krizinin Türk turizm sektörü üzerindeki sonuçları açıklandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Güvenlik Önlemleri raporu açıklandı. İran, Asya 3 mazot yükü sevkiyatı yaptı. İran ve Irak arası ortak Sohrab petrol sahası geliştiriliyor. Teröristler Palmyra'ya saldırdı, 3 asker hayatını kaybetti. Siyonist temsilci Filistin halkına karşı silah çekti. Uluslararası Af Örgütü Amerika'nın Bahreyn'de insan haklarını hiçe saymasını eleştirdi. Ve Türkiye'de son 24 saatte COVID-19'dan 170 kişi daha hayatını kaybetti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Bismillahirrahmanirrahim.